Ulusal Kabine, Avustralya'ya gelen uluslararası uçuşların sayısını azaltma planlarını görüşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere bağımsız bir panel kuruldu. Türkiye'de Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün açıklaması bekleniyor. Eyalet ve bölge liderleri ülkeye gelen uluslararası uçuşların sayısını azaltmak için yapılan bir öneriyi değerlendirmek üzere bugün başbakanla görüşüyor. Morrison bu haftanın başlarında bu tür bir adım atılmasının otel karantinasını uygulayan bölgelerdeki yükü hafifleteceğini söyledi. Victoria geçtiğimiz çarşamba günü tüm uluslararası uçuşların eyalete gelmesini 2 hafta boyunca askıya aldığını açıklarken New South Wales uluslararası uçuşlarını sınırlandırdı. Queensland sınırlarını Victoria hariç diğer tüm eyalet ve bölgelere bugün yeniden açıyor. Bugün öğleden sonra Victoria'ya karşı kısıtlamaların sıkılaştırılacağı Queensland'de önceki 14 gün içinde Victoria'da bulunanların girişine izin verilmeyecek. Batı Avustralya'da bugünden itibaren sınır giriş kurallarını sıkılaştıracak ve bu da gezginlerin eyalete girmesini daha da zorlaştıracak. Eyaletin Sağlık Bakanı Roger Cook, sadece nakliye ve yük işçileri gibi bazı kişilerin Batı Avustralya'ya girmesine izin verileceğini söyledi.
No one will be allowed if they have been in Victoria.
Giriş muafiyet listesinde olmayan ve son 14 gün içinde Victoria'da olan hiç kimseye Batı Avustralya'ya giriş izni verilmeyecek diyen Cook, muafiyet listesindeki sayının da önemli ölçüde azaltılacağını kaydetti. Tazmanya'da Victoria'ya kapılarını kapattıktan 2 gün sonra yeniden açış planlarının ayrıntılarını bugün açıklayacak. Victoria hükümeti koronavirüs karantinasından etkilenen işletmeler için 534 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladı. Paket, hizmet sektöründeki işletmeler için 30 milyon, küçük işletmeler için 26 milyon dolarlık zihinsel sağlık destek paketi, kırsal bölgelerdeki turizm işletmelerinin geri ödemeleri ve pazarlamayı karşılamasına yardımcı olacak 40 milyon dolarlık fonu, Melbourne şehir merkezindeki küçük işletmeler için de 20 milyon dolarlık desteği kapsıyor. Eyaletin Hazine Bakanı Tim Pallas, eyaletteki işsizlik oranının %11 ile zirve yapabileceğini ve eyaletteki üretimin salgın öncesi tahminlere göre %14 oranında düşebileceğini söyledi. Karantina altındaki Victorialılar COVID-19 bulaşma riskini azaltma açısından yüz maskesi takmaları için teşvik ediliyor. Maskelerin faydaları hala tartışmalı olsa da yetkililer şimdi Melbourne ve Mitchellshire'da yaşayanlara maske kullanmalarını tavsiye ediyor. Victoria Sağlık Müsteşarı Brad Sutton, halka yıkanılabilir ve yeniden kullanılabilir maskelerini kendilerinin yapmalarını önerdi. Federal Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nick Cotsworth, özellikle sosyal mesafe korunamadığında maske takılmasının önemine vurgu yaptı.
This means that if you have to leave your home for any of those reasons.
Cotsworth, izin verilen 4 nedenden herhangi biri için evinizden çıkmak zorunda kalırsanız ve kendinizi 1,5 metrelik mesafeyi koruyamayacağınız bir durumda bulursanız yüzünüze maske takmanız öneriliyor diye konuştu. Avustralya hükümetine Hong Konglular için özel bir insani yardımı düşünmesi için çağrı yapılıyor. Avustralya hükümeti İngiltere'den sonra Hong Kong'daki yeni ulusal güvenlik yasasının ardından Hong Konglulara güvenli bir sığınak sunan ikinci ülke oldu. Yeni vize düzenlemeleri uyarınca hali hazırda Avustralya'da bulunan Hong Konglu öğrenciler ve geçici işçiler vizelerini 5 yıla kadar uzatmak ve kalıcı ikamet yolunu aramak için başvuru yapabilecekler. Ancak 18 yaşın altındaki öğrenciler veya vasıflı çalışma vizesi için başvuruda bulunamayan binlerce genç Hong Konglu protestocu için endişeler var. Ekonomist ve göç politikası araştırmacısı Gabriella De Souza, vize yardımının bu grupları içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi.
We'd love to see a more compassionate stance around what these people are going through and what they have been going.
Bu insanların şu anda neler yaşadıklarını ve geçen yıl boyunca neler yaşadıklarına dair daha şefkatli bir duruş görmek isteriz diyen De Souza, onların insani durumlarda verilen vize kapsamında kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda hükümetten daha fazla ayrıntı bekliyoruz diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının küresel çapta ele alınışı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemideki rolünü incelemek üzere bağımsız bir panel oluşturduğunu açıkladı. Eski Liberya Devlet Başkanı Alan Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark paneli eş başkanlar olarak yönetecek. Mayıs'ta gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Toplantısı'nda COVID-19 salgını için küresel soruşturma kararı çıkmış ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı örgütün rolüne ilişkin bağımsız inceleme sözü vermişti. Paneli yönetecek eş başkanlardan biri olan Clark, Kasım ayına kadar bir ara raporun beklendiğini söyledi. Küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütü'ne daha önce çağrıda bulunan Amerika Birleşik Devletleri 29 Mayıs'ta ise bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz açıklamasını yapmıştı. Başbakan Scott Morrison'la Japonya Başbakanı Shinzo Abe arasında yapılan video konferans toplantısında gündemin COVID-19 ve Asya Pasifik gerilimleri olduğu belirtildi. Liderler küresel birliğe duyulan ihtiyacı ve salgına verilen yanıtla ilgili bir soruşturma da dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsle mücadeledeki rolünü tartıştı. Morrison ve Abe, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma yolunda adımlar atmaya da çağırdı. Kayıp olarak aranan Seul Belediye Başkanı Park Woon-soo'nun ölü bulunduğu açıklandı. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Park'ın intihar ettiği düşünülüyor. Seul Emniyet Müdürlüğü Park'ın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce belediyenin kadın bir çalışanı tarafından hakkında cinsel taciz suçlaması yapıldığını doğruladı. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in partisi Liberal Demokratik Parti'nin üyesi olan Park, 2022 seçimlerinde iktidarın muhtemel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu. Yardım ajansı Oxfam tarafından hazırlanan yeni bir rapor, COVID-19 virüsünün kendisine oranla açlık yoluyla daha fazla insanı öldürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Raporda her yıl 12 bin kişinin salgın hastalığa bağlı olan açlıktan öleceği tahmin ediliyor. 122 milyon kişinin Yemen, Suriye, Etiyopya ve Afganistan gibi ülkelerde açlığın eşiğinde olduğu tahmin ediliyor. Kar amacı gütmeyen grup, Avustralya hükümetinin konuyla başa çıkmak için 3 yıl boyunca 2 milyar dolarlık dış yardım sağlamasını istiyor. Geçen hafta ülkenin dört bir yanından Beyond Blue'ya yapılan aramaların neredeyse yarısını Victoria'lıların oluşturduğu ve akıl sağlığı hizmetlerine olan talebin arttığı kaydediliyor. Beyond Blue, Haziran ayında kendilerini arayanların 2019'un aynı dönemine kıyasla %47'lik bir artış gösterdiğini bildirdi. Pazar günden bu yana geçen yılki aynı zamana kıyasla Lifeline'la konuşmak için telefon eden Victoria'lıların sayısında da %22'lik bir artış olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Ayasofya Müzesi'nin statüsünde yapılacak bir değişiklik konusunda bilgilendirilmesi ve herhangi bir değişikliğin de örgütün Dünya Kültür Mirası Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu. UNESCO tarafından yapılan açıklamada devletler yapılacak hiçbir değişikliğin kültür mirası listesindeki bir yerin evrensel değerine zarar vermemesini güvence altına almak zorundadır ifadesi kullanıldı. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün açıklaması bekleniyor. Yeni Şafak gazetesindeki ilgili haberde Danıştay Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararını iptal ederse Ayasofya'nın açılması için iki formülün konuşulduğu yazıldı. Birinci formüle göre Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanacağı ve Ayasofya'nın yeniden cami olacağı yazılırken, ikinci formüle göre ise Cumhurbaşkanlığı'nın Danıştay kararını Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göndereceği ve gereğinin yapılmasını isteyeceği ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen çoklu baro düzenlemesini de içeren avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddeden oluşan 1. bölümü kabul edildi. Genel Kurul'da teklifin 2. bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Ankara Kuğulu Park'ta mecliste görüşülmekte olan çoklu baro yasa tasarısını protesto eden baro başkanları ve avukatlar polis engeliyle karşılaştı. Polisin barikatlarla avukatların girmesini engellediği parkta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal barikatları kaldırdı. Polisle baro başkanları arasında arbede yaşandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, barolara yönelik kanun teklifi üzerindeki görüşmeyi reddetmenin sürecin dışında kalmak olduğunu ifade ederek, "Bizim yöntemimiz her zaman için meclisimizle milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmadadır. Adalet Bakanlığı'yla, Cumhurbaşkanlığı'yla diyalog içinde olmaktır." diye konuştu. Kendisinin özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanlarının teklif komisyon aşamasındayken meclise gelip çoklu baro fikrinin çekincelerini anlatmasını arzu ettiğini belirten Feyzoğlu, başkanların bunu kabul etmediğini söyledi. Çoklu baro düzenlemesine yönelik eleştiriler ve konuyla ilgili tarafların görüşünün alınmadığına ilişkin iddialar konusunda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, yargı reformu strateji belgesi hazırlanırken de süreci müzakere ve diyalog çerçevesinde sürdürdüklerini, kanun hazırlanırken de Barolar Birliği Başkanı ve 40'a yakın baro başkanının 4 saatlik bir toplantıda görüşlerini alarak müzakere ettiklerini dile getirdi. Belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya, düzenlemenin resmi gazetede yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyleyerek yanıt verdi.
Bu düzenleme sonrası, düzenlemenin resmi gazetede yayınlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'u işgal eden işgal güçleri de çoklu baro istemişlerdi. Lozan'da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkan vekili terör örgütleri efendim baro kurarlar, kurabilirler diyor. Ne demek kurabilirler ya? Ne demek yani? Bunu da itiraf ediyorlar. Evet, bunlar olabilir diyorlar.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti. Sakarya'da kısa bir süre önce meydana gelen patlamada da 6 kişi yaşamını yitirmişti. Sakarya'daki bu iki havai fişek faciasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler havai fişek kullanımını yasaklamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek" diyerek artık İstanbul'da havai fişek kullanmayacaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi de etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı aldığını açıkladı. Bakırköy Belediyesi de ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği işletmenin çalışma izninin iptal edileceğini söyledi. Soylu, olayla ilgili olarak kimin en ufak bir ihmali varsa gereğinin yerine getirileceğini belirterek, fabrikanın çalışma izninin yanı sıra imar izninin de iptal edileceğini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre dün 18 kişi hayatını kaybederken 1024 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 209.962'ye, toplam can kaybı da 5.300'e yükseldi. Bakan Koca, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak vaka sayılarında küçük azalmaların devam ettiğini belirtti. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'la ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özeren, Semiha Yıldırım için "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görürler, etik değil diyene bak, böyle başa böyle tarak" ifadelerini kullanmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Ankara merkezli 3000 kadar etkinliğin yapılacağı bildirildi. Programlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anıtına çelenk bırakmasıyla başlayacak. Şehitler Köprüsü'nde akşam Türkiye'de ilk kez 200 drone'la ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Ve Erdoğan saat 21'de millete sesleniş konuşması yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sosyal medya düzenlemesini içeren yasa teklifi üzerindeki çalışmaların sürdüğü bildiriliyor. Soruşturma evresinde sahte hesap ve profil arkasındaki kişilerin kurtulamayacağı, suçu işleyenlerin yanı sıra suça aracılık eden firmalara da yaptırım uygulanacağı belirtiliyor. Söz konusu yasayla sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda %90 oranında azalma olacağı da öngörülüyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 4 Türk lirası 75 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da kapalı 14 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 18, Melbourne'da parçalı bulutlu 16, Adelaide'de sağanak yağışlı 15, Perth'te açık 16, Hobart'ta sabah saatlerinde sisli 12, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 23 ve Darwin'de genelde açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.